Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Türkiye'nin Anayasa Birikimi, Bölücü Anayasanın Eleştirisi ve Cumhuriyetin Yeniden Örgütlenmesi. Yazarı Doğu Perinçek. Türü Siyaset. Kaynak Yayınları 1. Basım Haziran 2012. ISBN nosu 978-975-343-639-7. Bu kitap 329 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Şubat 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Anayasa nedir? Nasıl yapılır? Anayasaların devrim karşı devrim diyalektiği, anayasanın sibili olur mu? Türkiye'nin 150 yıllık anayasa birikimi. Senedi İttifak ve Tanzimat. 1. ve 2. Meşrutiyet Kanunu Esasileri, 1921-1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunları, 1945 Atlantik Uzlaşması ve 1945 Anayasası. 27 Mayıs Devrimi'nin 1961 Anayasası. 12 Mart 1971 darbesinin anayasa değişiklikleri. 12 Eylül 1980 darbesi ve 1982 anayasası. 1990'lı yıllardaki 2. Cumhuriyet Projesi'nin anayasa girişimleri. Gladio'nun saklı anayasası. Namlu'daki anayasa. Devrimci Cumhuriyet'in yeniden örgütlenmesi. Doğu Perinçek. Türkiye'nin anayasa birikimi. Bölücü anayasanın eleştirisi ve Cumhuriyet'in yeniden örgütlenmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ve Anayasa Komisyonu'na sunulmuştur. Profesör Doktor Mahmut Esat Bozkurt, Profesör Doktor Tahsin Bekir Balta, Profesör Doktor Tarık Zafer Tunay'a, Supi Karaman, Profesör Doktor Cahit Talas, Profesör Doktor İlhan Arsel, Profesör Doktor Münci Kapani, Profesör Doktor Bahri Savcı, Profesör Doktor Bülent Nuri Esen, Profesör Doktor Muammer Aksoy, Kemal Sülker, Ali Kocatürk, Profesör Doktor Uçkun Geray, Arslan Başer Kapoğlu, Demirtaş Ceyhun ve Profesör Doktor Server Tanedin'in anılarına. Ön söz. Anayasa namlunun ucundadır. Dünyanın bütün anayasaları için geçerlidir bu. Anayasa yapmak, devleti yeniden kurmak, yeniden örgütlemek demektir. Her devlet ancak bir silahlı güçle kurulur. Çünkü devlet silahlı yaptırım gücü olan örgüttür. Diğer bütün örgütlerden farkı budur. ABD'nin 1776 anayasasını İstiklal Savaşı'nın süngüleri getirdi. 1791 Fransız Anayasası da Büyük Fransız Devrimi'nin namlusundan çıkmıştı. Dünya anayasa tarihine bakınız. Devrimler, karşı devrimler tarihinin hukuk düzlemine yansımasıdır. Bizim anayasa geleneğimizde de aynı gerçeği görürüz. Anayasalarımızı hep devrimler getirdi. 1971 ve 1980 darbelerine kadar. 12 Eylül 1980'de yeni bir süreç başladı. Dünya ekonomisiyle bütünleşmenin anayasası da namludan çıktı. 1982 anayasası Amerikancı 12 Eylül darbesinin acı meyvesiydi. Şimdi 12 Eylül darbesiyle kuruluşu başlayan Gladio mafya tarikat rejiminin anayasası hazırlanmaktadır. AKP'nin yeni anayasası da namlunun ucundadır. Karşı devrim önce Cumhuriyet'in silahlı gücü olan TSK'nın süngüsünü düşürdü. ABD'nin Irak kuzeyindeki silahlı gücüne dayanarak yaptı bunu. Türkiye, ABD destekli etnik ve gerici ayaklanmalarla tehdit edildi. Bugün o tehdit doruktadır. Ayrıca sıcak para musluklarını kapatırız baskısı da en sonunda silahlı bir tehdit anlamını taşır, oraya varır. TSK Komuta Kademesi, Orgeneral Işık Koşener dışında bugüne kadar bu tehditlere teslim olmuştur. Yeni anayasa kampanyası, yeni bir ordu kurulması girişimiyle birlikte yürütülmektedir. Profesyonel ordu dedikleri, TSK'nın tasfiyesi ve ABD için kriz bölgelerinde koçbaşı misyonunu yerine getirecek özel ordunun kurulmasıdır. Özeti, bölünme anayasası Türkiye'ye zorla dayatılmaktadır. Namlunun ucunda dediğimiz budur. Türkiye'de anayasa hukukunun eski adı, esas teşkilat hukuku idi. Bu isimlendirmenin dili eskiydi ama içerik olarak daha doğruydu. Sevgili Demirtaş Ceyhun bu konuyu çok işledi, haklıydı. Türkçe kurucu hukuk denebilirdi, anlamını tam veriyor. Ancak geçti. Artık anayasa hukuku isimlendirmesi yasa hukuku kekemeliğine rağmen oturmuştur ve değiştirilemez. Bu kavramlaştırmaya değinmemizin nedeni, Türkiye yeni bir kuruluşun hukukuyla karşı karşıyadır. Yeni denen en eskidir. Yeni anayasa, mafyanın ve Haçlı gericiliğinin anayasasıdır. Kurucu hukuk, devrimleri ve karşı devrimleri izler. Önce eylemi gerçekleşir, başka deyişle yeni devlet kurulur, arkasından anayasası gelir. Eylem yazılı hukuka geçer. Türkiye 1945 sonrasında Atlantik sistemine bağlandı ve Küçük Amerika sürecine girdi. Bu süreç 12 Eylül 1980'de karşı devrime dönüştü. Karşı devrimin tamamlanması 2007 yılı Temmuz'udur. 2007 baharındaki Cumhuriyet miting ve yürüyüşleri bastırılır ve bir yıl sonra 30 Temmuz 2008 günü Anayasa Mahkemesi'nin AKP hakkında Cumhuriyet yıkıcısı faaliyetlerin odağı haline geldiğini saptayıp da kapatmaya hükmedemez. Böylece son direnç de kırılır. Cumhuriyet güçlerinin ve TSK'nın 2008 yılından bu yana birbiri ardı sıra yapılan tertip ve operasyonlarla bastırılması karşı devrimin uygulamalarıdır. Bölücü anayasa için direnç mevzilerine saldırılmaktadır. Günümüzdeki anayasa savaşı aslında Türk devriminin birikimiyle ABD güdümlü karşı devrim arasındadır. Bu savaşı anlayabilmemiz için öncelikle Türkiye'nin anayasa birikimi özetlenmiştir. Bu açıdan bir anayasa hukuku kitabı yazılmış oldu. Ancak bugüne kadar yazılanlardan farklıdır. Anayasal düzlemdeki hukuki süreçler anayasa pratiğiyle bağlantılı olarak incelenmiştir. Hukukçular genellikle hukuku kurallar düzleminde açıklamaya ve yorumlamaya meraklıdırlar. Yani hayat ile yazılı hukuk arasındaki çelişmelere pek dikkat etmezler. Oysa hukuk ile siyaset biliminin sınırında bulunan anayasal süreçleri bu bakış açısıyla anlayamaz ve tahlil edemeyiz. Elinizdeki çalışmada Türkiye'nin kurucu hukuk birikimi yasa ile gerçeklik arasındaki ilişkiler ekseninde incelenmiştir. Anayasa tarihimiz de göstermektedir ki anayasalar devleti yeniden kurma pratiklerini izlemiştir. Her devrim kendi anayasasını yapmıştır. Yoksa anayasalar devrim yapmamıştır. Ancak devrimi pekiştirmiş ve geliştirmişlerdir. Türkiye'nin anayasa mirasını inceledikten sonra saklı anayasayı özetledik. Saklı anayasa dediğimiz 1980 sonrasında kurulan Gladio Mafya Tarikat rejiminin fiili anayasasıdır. Şimdi gündemde olan bu fiili anayasanın kağıda geçirilmesidir. Düşman, Cumhuriyeti yıkarak kazandığı ilk savaşın teslimiyet anlaşmasını tıpkı Sevr Anlaşması gibi Türkiye'nin bağrına dayıyor. Dördüncü bölümde bu dayatmanın başlıca tartışma konularını ele aldık. Bizim fikir düzleminde incelediğimiz bu tartışmanın sonucunun kuşkusuz güç ilişkileri belirleyecektir. Yeni anayasa girişimine direnen bir cumhuriyet devrimi birikimi var. Türk devrimi henüz tamamlanmamıştır. Şu an karşı devrime yenik düşse de son sözünü henüz söylememiştir. Biz işte bu çalışmayla o kesin söze katkıda bulunuyoruz. Türkiye bu ölüm kalım sürecinden bir devrimle çıkacaktır. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Güller sıcak para diktasını sürdüremezler. Haçlı irtica Türkiye'nin tepesinde duramaz. Suriye ve İran'a Haçlı seferi girişimi Asya kayasına dayanmıştır. ABD'nin kendisi hem ekonomide hem de siyasal düzlemde çöküş işaretleri veriyor. En önemlisi Türkiye'nin devrim birikimidir. Daha 4 yıl önce 10 milyonlarca insanın ayağa kalktığı hatırlanırsa o birikimin dünya ölçeğinde önemli bir kuvvet olduğu görülür. Türkiye dünyanın son 200 yıl devrimlerinin merkezlerinden biridir ve imparatorluk coğrafyasıdır. Türkiye'de Kemalist devrimle en büyük atağını yapan Türkiye'nin milli demokratik devriminin karşısına dikilenler yıkılmaya mahkumdurlar. Devrim tamamlanacaktır. Ancak şunu artık cesaretle saptamalıyız. Türkiye halkı muhafaza ve müdafaa edeceği bir cumhuriyete sahip değildir. Sistemin içinde çağdaş bir çözüm yoktur. Bugünkü ABD güdümlü Gladio mafya tarikat diktası devrimle yıkılacaktır ve Türkiye halkı devrimci cumhuriyetini yeniden örgütleyecektir. Bunun anlamı Türkiye'nin önünde devleti ve toplumu Kemalist devrim temelinde yeniden kurma görevi vardır. Birkaç yıl içinde bu görev önümüze çıkacaktır. Başka deyişle Türkiye'nin yakın geleceğinde bir devrim anayasası vardır. İşte kitabımızın son bölümünde bu devrim anayasasının ana hatlarını da özetlemeye çalıştık, eleştirilmesini ve değerlendirilmesini diliyoruz. Bu kitap bir yönüyle yazarının 50 yıllık kamu hukuku ve siyaset bilimi çalışmalarının ürünüdür. Siyasal partiler hukukunu ele alan Anayasa ve Partiler Rejimi başlıklı kitapla birlikte incelenebilir. Özellikle Cumhuriyet'in yeniden örgütlenmesine ilişkin önerilerimiz yıllarca süren el birliğiyle çalışma ve tartışma ortamında oluşturulmuştur. 1996 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nı demokratikleştirme amacıyla çalışma yapmakla görevlendiği Devlet Denetleme Kurulu'nun isteği üzerine önerilerimizi yazılı olarak sunmuştuk. Siyasi Partiler Yasası'ndaki değişiklik önerilerimizin çoğu meclis tarafından benimsendi ve yasalaştı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun 17.4.1996 gün ve B.01.0.DDK-52-2 sayılı yazısına cevap olarak İşçi Partisi 14 Mayıs 1996 tarihinde Genel Başkan Doğu Perinçek imzasıyla Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunları, Yerel Yönetimler ve Kürt Sorununa Çözüm konularındaki önerilerini sundu. AKP'nin 2007 yılında yeni bir anayasa taslağı hazırladığı koşullarda İşçi Partisi Ulusal Strateji Merkezi (USMER) geniş katılımla aylarca süren anayasa çalışmaları yaptı. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve USMER Başkanı Emekli General Servet Cömert yönetimde yürütülen bu nitelikli ve verimli çalışmalar sonunda USMER İstanbul Başkanı Haluk Tural arkadaşımız bir anayasa taslağı kaleme aldı. O çalışmalara büyük emek veren ve şimdi aramızda olmayan Profesör Doktor Uçkun Geray, Demirtaş Ceyhun ve Halit Refi arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Bütün katılanların değerli görüşlerinden yararlandık. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bir başka şansımız da Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk önderliğindeki Milli Anayasa Forumları ve Milli Anayasa Kurultayı oldu. Çok seçkin katılımcıların görüşlerini izledim ve bilgilendim. Milli Anayasa Forumları bugün Kurtuluş Savaşı'ndaki yerel halk kongreleri değerindedir. Bu kitabı yazdıktan sonra Profesör Doktor Yalçın Küçük arkadaşımız değerli zamanını ayırarak özellikle ilk 3 bölüm üzerinde nitelikli öneri ve eleştirilerde bulundu. Çalışmanın olgunlaşmasına katkısı için yürekten teşekkürler. Yine Yıldırım Koç arkadaşımızın özellikle emekçi hakları ve sendikalar alanında anayasa deneyimlerimizi özetleyen çalışması da önemli kaynaklarımdandır. Yıldırım Koç'un zengin birikimiyle hazırladığı bu kitabı Kaynak Yayınları yakında yayımlayacaktır. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, Mehmet Cengiz, Nusret Senem, Mehmet Bedri Gültekin, Tarhan Özlü ve Erkan Önsel arkadaşlarıma da eleştiri ve düzeltmeleri için teşekkür ederim. Kapaktaki güzel eseri için uluslararası değerde sanatçımız, can dostum, heykeltıraş Mehmet Aksoy'a yürekten teşekkürler. Kaynakların bulunması ve kitabın yazılmasında özenli katkıları için Kurtuluş Güran'a ve çalışkan kardeşim Ebru Cengiz'e teşekküre devam ediyoruz. Bu kitap, güncel anayasa tartışmasına bir katkı olmanın ötesinde bir anayasa hukuku ve pratiği kitabıdır. Bir yönüyle de devrim tarihidir. Anayasa hukuku ve pratiği alanındaki kurulu düzenin dışında olan bu çalışmamızı özellikle üniversite öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin dikkatlerine sunuyorum. Umarız hukuk, siyasal bilimler ve kamu yönetimi bilimleri fakültelerindeki çalışmalara ve öğretim faaliyetine bir katkısı olur. Bu kitabı aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in yazılı talebi üzerine İşçi Partisi'nin görüşleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da sunuyoruz. Doğu Perinçek, 20 Nisan 2012, Silivri, Bir Nolu, L tipi cezaevi, F-6, bölü 6. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.